Çiçekten.
Çiçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu çiçek.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne, başkente sevgili dinleyenlerimiz. İşte birlikteliğimiz başladı. Dün söz verdiğimiz üzere bugün de buradayız Türkiye'de. Saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza. Her zaman olduğu gibi. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı program sonuna kadar arayabilirsiniz. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Sosyal medya üzerinden de ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizde işte ilk müziğimiz geliyor şimdi.
Dardır geçilmez bre Hasan, dardır geçilmez. Soğuktur sularda Hasan, bir tas içilmez. Soğuktur sularda Hasan, bir tas içilmez. Anadan geçilir Hasan, yardan geçilmez bre Hasan, yardan geçilmez. Açma Mardin'i de Hasan, dağlar inlese Brahma mahpusunda Hasan, dostlar dinlese. Mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın bre Hasan, koyun mu sandın? Adam öldürmeyi de Hasan, koyun mu sandın? Adam Martin insan dağlar inlesin. Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin. Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin.
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mahir Kalfa bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Evet, bugün yeni doğan bebeğe isim konulması konusu son derece önemlidir bizde. Bununla ilgili birazcık konuşalım istedik. Eskiden hani en çok konulan isimler Mehmet, Ahmet, Zeynep, Ayşe, Leyla'ydı. Ama tabii son zamanlarda bu isimler hepten değişti, yerini daha modern diyebileceğimiz, belki de hiç anlamı olmayan isimlere bıraktı. Belki diğer isimlerin de anlamı yoktu ama onlar dede isimleriydi, büyüklerin isimleriydi, ataların isimleriydi. Belki o yüzden tercih ediliyordu herhalde. Ne dersiniz?
Evet, son derece doğru tespitiniz. Bu anlamda son dönemlerde çocuklara verilen isimlere baktığımız zaman çocukların ebeveynleri tarafından, anne ve babaları tarafından verilen isimlerin anlamlarını, ne anlama geldiklerini çok fazla düşündüklerini ben kendi adıma belirtmek isterim ki düşünmüyorlar. Daha ziyade ismin kulağa hoş gelmesi,
farklı olması,
binlerce isim arasında aynının tekrar edilmesi bu anlamda ebeveynin hoşuna gitmeyebiliyor. Farklı bir isim bulmak, telaffuzunun kulağa hoş gelmesi bu anlamda önem taşıyor. Son derece doğru.
Evet. Ama son zamanlarda konulan isimlere bakarsak, şimdi örneğin 90'lı yılların başında, 80'li yılların sonunda doğan çocukların isimleri hep aynı bu döneme geldiklerinde.
Özlem değil mi? Gizem. Evet. Burçin. Bu isimler özellikle
öne çıkıyor.
Berkay. Ayberk, bu tür isimler
Dilara
gibi, evet. Bu tür isimlere oldukça çok rastlıyoruz. Tabii hani anlamını bilmeden isim koymak ya da çocuğun gelecekte taşıyamayacağı ya da çocukla ilgili ya da artık o şahısla diyelim ilgili, hı hı, sıkıntı yaşatacak isimleri dikkat ederek koymak gerekiyor. Evet. Ben bunu belirtmek istiyorum.
Evet, şimdi özellikle Kur'an'dan seçilen isimler var. Orada duyup da adını çocuklarımıza verdiğimiz isimler, hı hı, var. Sümeyye, Aleyna ve Furkan gibi isimler. Evet. Tabii bunların anlamlarını bilebiliyor
muyuz? Ecrin gibi örneğin.
Evet, çocuklar bunları taşıyabilirler mi ya da nedir anlamları diye düşünmeden koyuyoruz aslında herhalde, değil mi?
Tabii ki dikkat etmek gerekir bu anlamda. Biraz önce de belirttiğim gibi çocuğun geleceğini, deyim yerindeyse ipotek altına alacak isimler koymamak lazım. Ya da anlamını daha sonradan öğrendiğimizde keşke bu ismi koymasaydık dedirtecek isimlere müracaat etmemek lazım.
Evet, isim tabii, kökenine bakmıyoruz aslında, kökenine ve anlamına.
Tabii ki bakmıyoruz. Evet. Örneğin bugün gül sözcüğüne baktığımız zaman Farsça'da gül sözcüğünün bütün çiçeklerin adını gül olarak Farslılar, İranlılar veriyorlar. Ama tabii ki Türkçedeki gül biçimde değil, Osmanlı'da oradaki Orta Ece'deki o ünlüsü, geniş yuvarlak ünlü, bizde Ü dar yuvarlak ünlüye dönmüş, gül biçimine gelmiş. Mesela Yasemin de goldur, bütün farçada lale de goldur, gül de goldur. Dolayısıyla biz örneğin den haleki olarak düşünebiliriz gülden ismini. Ama bugün farçada den halekinin İran dilinde dağın biçiminde, lık lık lık lık lük biçiminde, goldan biçiminde yapısını görmekteyiz. Goldan,
yani güllük.
Güllük, çiçeklik anlamında. Evet. Tabii ki bugün insanlar, ben şunu
hatta
söyleyebilirim ki.
Hatta
yani gibi. Tabii kızın adı vazo değil bugün. Yani gülden, evet, anlamında, gülle ilgili, gülden gelen anlamında, evet, kullanıyor. Aile öyle koyuyor ama, evet, ama bunun aslının goldan olduğunu bilmemizde yarar var.
Evet.
Yani bunu düşünerek koymak lazım. Bu buraya gider mi? Elbette bugün gitmez. Şam'dan sözcüğünde de aynı dağın ekini görmekteyiz. Hı-hı. Mumluk. Hı-hı. Şam ya da şem. Arapça mum demek. Hı-hı. Farsça Şam'dan mumluk. Çaydanlık sözcüğünde bu dağın eki yaşıyor. Ya da iğnedanlık gibi çeşitli örnekler de var. Dikkat etmek gerekiyor. Evet.
Evet. Şimdi aslında ünlülere baktığımızda da hiçbirinin gerçek isimlerini kullanmadıklarını görürüz. Ya değiştirmişlerdir mahkeme kararıyla, ya da takma isimle sahneye çıkmışlardır. Değil mi?
Evet. Yani bu da sizin biraz önce söylediğinizi destekler mahiyette. Şöyle ki Fahrettin Cüneytli Batur sanırım.
Evet, Cüneyt Arkın'ın
Cüneyt Arkın'ın adı. Cüneyt Arkın mı kulağa hoş gelir, diğer isim mi?
Evet.
Elbette Cüneyt Arkın daha kalıcı. Ulama da var orada. Dolayısıyla bu anlamda kulağa hoş gelmesini ön plana alıyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Örneğin şaman kültüründe çocuk doğduktan sonra, biraz isim kültürüne girmemiz gerekirse.
Evet.
Şaman kültüründe Türklere ait. Çocuk doğduktan sonra hayırlamaya gelenler, onu kutlamaya gelenler arasında bir büyük, obanın büyüğü ya da ailenin büyüğü, hı hı, çocuğa isim koyuyor. Daha sonra İslam geleneğinde ise çocuğun kulağına ezan okunması ile,
evet,
devam eden bir
süreç
evet, söz konusu. Tabii Dede Korkut'a baktığımız zaman, bir kahramanlık, bir yiğitlik göstermesi gerekiyor ki çocuk ondan sonra işte boğayla mücadele ediyor. Boğaçan ismi veriliyor. Yani bir mücadelenin, bir yiğitliğin, bir kahramanlığın ifadesi olarak çocuk isim buluyor.
O zaman daha mı sonra konuluyormuş isimler?
Tabii ki, tabii ki. Hmm. Yani adlandırma daha sonra, daha,
evet,
geç çocuğun bir yiğitlik. Ama o zamana kadar bir geçici isim de var tabii ki.
Evet.
Yani,
evet,
ama gerçek ismi toplum içinde yaşadığı insanlar arasında gösterdiği kabiliyetiyle ilgili. Hani bu isimlerin insanların karakteriyle bağlantılı olması bugünkü anlayışı aslında oradan gelmekte.
Evet.
Yani elbette insan bir boğayı öldürdüyse, bir yılanı öldürdüyse ya da topluluğun korktuğu, çekindiği bir olayı çözümlediyse ve yiğitlik gösterdiyse elbette o isim onun üzerine sinecektir. Yani dolayısıyla
aslan,
isimle
arslan
gibi. Evet.
Ama şimdilerde pek yok o isimler herhalde, değil mi? Çok tercih edilmiyor galiba hocam.
Bugüne döndüğümüzde tabii bu isimler çok fazla tarihte kalmış diyebiliriz.
Yerini neye bıraktı örneğin arslan, muzaffer, yiğit? Hangi isme bıraktı yerini? Yok çünkü böyle isimler artık.
Tabii dönem dönem toplumda öne çıkan kişilerin adların öne çıktığını görüyoruz. Örneğin Galatasaraylı Metin Oktay,
evet,
önemli bir futbolcu. Bakıyorsunuz o dönemde erkek çocuklarında Metin isminin çok yaygın olduğunu görüyoruz.
Evet.
Ya da bu dönemde Arda ismi,
evet,
örneğin ön plandaydı. Bir dönem bakıyorsunuz şu an yaşı 5 yaşına gelmiş çocukların Arda isminin erkeklerde yoğun olduğunu görüyorsunuz. Yani bu aslında bu sefer de örnek almayı, hani, hı hı, kendi kahramanlık yapmayı bir kenara bırakalım ya da onu düşündüren yine bir benzer ad koymayı bu şekilde görüyoruz. Yani kendini bir şekilde ön plana çıkarmış, yaptıklarıyla, çalışmalarıyla, başarılarıyla ön plana çıkarmışsa o ismin halk arasında önemsendiğini ve çocuklara konduğunu görmekteyiz.
Ama ne olursa olsun Mehmet, Zeynep, Ayşe, Elif, Ahmet, bunlar vazgeçemediğimiz isimler değil mi? Hala konulmaya devam ediyor.
Kesinlikle.
Belki dede isimleri ama olmasa da gerçekten çok güzel, çok farklı telaffuzları olan isimlermiş gibi geliyor bana da.
Tabii örneğin halkımıza da buradan şey yapalım, bir bilgi vermiş olayım ben. İki isimlilikte belge ile ilgili sıkıntılar ileride
evet.
doğabilir. Örneğin bankadan para çekeceği zaman iki isimli bir kişinin sadece bir ismi yazılmışsa
sıkıntı
yaşayabilir.
Bir de kız çocuğuysa evlenip eşinin soyadını da alıyorsa eyvah eyvah.
Değil mi? Dört isimli evet. İspanyol ismi gibi biraz işin.
Biz yaptık o hatayı hocam.
Evet. Uzun bir isimden. Tabii evet. bugün aileler genellikle nasıl isimler koyuyor diye düşünecek olursak.
Evet.
Ebeveynlerin ismini. Birinci adı olarak konuyor. Sonra ailenin koymak istediği isim. İkinci isim
modern
olarak.
Modern isim dediğimiz
evet.
isim.
Yani örneğin Hatice Gülçin gibi bir isim ortaya çıkıyor. Bu anlamda Hatice asla kötü bir isim
elbette,
değil. O anlamda yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermiyor.
Elbette tabii ki. Sanki anneanne babaanne ismi olduğu da belli
dede.
Oluyor zaten. Ya da
kesinlikle.
Dede
kesinlikle.
İsmi olduğu Ahmet Mehmet belli oluyor zaten.
Bir de şey de var tabii inancımıza göre
koyduğumuz isimler.
İsimlerin öbür dünyada işte Kur'an'dan alınan isimlerle ya da
çünkü baba ismi ve kendi ismiyle çağrılacağı
söyleniyor. Halk da buna önem veriyor. Dolayısıyla bir isim olarak da buna önem veriyor. Bir de diğeri Kur'an'dan alınan isimlerin çocuklara verilmesi ne kadar doğrudur? Burada da çok dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Altını hep ben çiziyorum. Daha önceki konuşmalarımda da bunu belirtmiştim. Belki okuyan, dinleyen olmuştur bununla ilgili
evet.
benim düşüncelerimi. Hemen şunu belirteyim. Her sözcük Kur'an'da geçiyor diye çocuklara verilmesi uygun mudur? Örneğin bahsetmiştim. Aleyna ismi bizim üzerimize. Aleyna ve aleyküm selam bizim ve sizin üzerinize olmak. Olsun selam anlamında bir cümledir.
Evet.
Dolayısıyla çocuğa bizim üzerimize bir edat grubunun zarf zamirle oluşmuş bir edat grubunun verilmesi ne kadar doğrudur?
Evet.
Ya da Bakara suresi var. Şimdi çocuğumuza Bakara ismini verebilir miyiz? Bakara affedersiniz inek ya da sığır anlamında bir sözcük.
Evet.
Yani bu anlamda çok dikkat etmek gerekir.
Evet.
Yani her sözcük Kur'an'da geçiyor düşüncesiyle.
Hareket
etmememiz
gerekir.
Buna dikkat etmemiz
çünkü
gerekiyor.
Çünkü ömrü billah taşıyacakları.
Kesinlikle.
Onlarla özdeşleşecekleri bir isim olması dolayısıyla seçerken çok dikkat etmeliyiz diyorsunuz. Keşke zamanımız olsaydı da daha fazla konuşabilseydik hocam. Ama çok teşekkür ediyoruz bugün stüdyomuza geldiğiniz için. Yine birlikte olmak üzere diyelim. Çünkü Türkçe üzerine konuşacağımız çok daha fazla şeyimiz var.
Ben teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyenlerimize de sizin huzurunuzda Dünya Radyolar Günü'nün kutlu olmasını diliyorum.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Beni konuk ettiğiniz için de ayrıca size çok teşekkür ediyorum.
Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Saygı bizden hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz de zaten birazdan konuşacağız. Dünden kalanlar köşemizde. Biz de unutmadık radyomuzun kuruluş yılını. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var olun. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mahir Kalfa'ydı konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
sevda bu seni. Yüzüme o türlü bakmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni. Yüzüme bu türlü bakmayacaktı. Hani ey gözyaşım akmayacaktı.
Türkiye'de saatlerimiz 15.27'yi gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Antalya'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda Wedding City Antalya Uluslararası Düğün Operatörü Sayın Gülseren Özdemir var. Efendim Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz. Merhabalar. Alo.
Alo.
Ha, Gülseren Hanım merhabalar.
Merhaba.
Hoş geldiniz buyurun. Hayatın Sesleri'ne.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Evet, Antalya'da Hint düğünü sezonu başladı diye duyduk ve bununla ilgili evet. Sizden bilgiler almak üzere Hayatın Sesleri'ne bağlanmanızı istedik sizden. Sayın Gülseren Özdemir, neler söyleyeceksiniz? Ne zamandır Antalya'da Hint düğünleri yapılmaya başlandı acaba?
Şimdi Antalya'da Hint düğünlerini önemseme dönemi bir 5 yıla tekabül etmekte. Daha öncesi zaten düğün turizmi Antalya'da hiç bilinmeyen bir branştı. Epeycedir bu işle biz bizzat yoğun uğraşıyoruz. Dünyanın her tarafından evlenecek çiftleri getiriyoruz ve Hindistan son anda fark ettiğimiz bir pazar ve dolayısıyla çok da büyük bir pazar. Çünkü Hintliler 3 gün 3 gece süren bizim işte bu peri masalı dediğimiz gibi düğünlerle ilgilenen insanlar.
Evet.
Ve Hintlilerde de düğün güç gösterisi, güç simgesi. Bunun için dolayısıyla şeyi çok önemsiyorlar düğünü. Tabii ki büyük paralar harcanıyor. 3 gün süren bir düğünde de şehre bırakılan ondan sonra katma değer çok yüksek olduğu için bu pazara hemen hemen bütün şehir yönlenmiş vaziyetteyiz.
Evet, ne güzel gerçekten, çünkü sadece Hindistan'dan değil düğün davetlileri başka ülkelerden de geliyorlar. O zaman Türk turizmine de daha farklı katkıları olabiliyor o zaman bu düğün sezonunun.
Şimdi dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizin %90'ı hemen hemen işte sezon 4. ayda açılıyor. 10. ayın sonunda düğün sektörü bitmiş oluyor. Ama Hintliler 10. ayda başlayıp 4. aya kadar düğünlerini yapıyorlar. Yani Antalya'da 12 ay böyle bir evlilik turizmini diri tutabiliriz. Birbirini tamamlayıcı, dönüşümlü sezon olacak. İçin ölü dönemleri değerlendiriyorlar. Bu çok çok önemli Antalya için.
Evet. Şimdi o zaman Hindistan'dan direkt Antalya'ya mı geliyorlar? Ulaşımları nasıl oluyor?
Şimdi işte maalesef ki ondan sonra bu evlilik turizminin özellikle Hindistan'dan ilerlememesi, gelişmemesi, birçok hizmet verecek sektöre ulaşamamasının yegane sebebi İstanbul üzerinden aktarmalı geliyorlar. Zaten uzun saatler uçuş yapıyorlar. İstanbul'da aktarma yaptıkları zaman çok büyük düğün eşyalarıyla geliyorlar. Ve uçaktan uçağa geçerken bir sürü kayıplara uğramak nedeniyle aktarmalı gelmek istemiyorlar. Ve burada biz çok yani az sayıda insanız evlilik turizmiyle uğraşan. Hepimizin sıkıntısı aynı. Müşteriyi ikna ediyoruz. Daha doğrusu düğün operatörlerini ikna ediyoruz. Fakat müşteriye tekabül ettiği zaman otellerimiz çok beğeniliyor, projelerimiz çok beğeniliyor. Fakat bu uçak aktarmasından dolayı müşteri kesinlikle riske girmek istemiyor. Direkt Antalya'ya uçuş sağlanamadığı sürece Hindistan'dan maalesef sürekli sipariş kaybediyoruz. Çoğunluğa hizmet edebilmek mümkün değil. Yani senede 2 tane, 3 tane büyük ailelerin, özel uçak kaldırabilecek ailelerin düğünlerini yapmaktan öteye geçemiyoruz maalesef. Bu sorunu çözemedik hala.
Evet, umarız bu sorunun da çözülmesi dileğiyle diyelim. Düğün mekanları olarak daha çok nereleri tercih ediyorlar acaba?
Şimdi çok kalabalık geldikleri için mutlak büyük alanlar, büyük yeşil bahçeleri olan oteller, deniz kenarları müsait olan oteller ve balo salonları çok görkemli, işte kristal avizeli ve geniş alanları olan, bu 10 taneye geçmeyecek kadar dünya markası olan, gerçekten bu işi çok iyi yapabilen otellerimiz var ve onlar Hint mutfağına da hakimler. Şehirde yani bu işi yapabilecek eğlence sektöründen tutun otel sektörü, artı bizim gibi işte düğün operatörü, hepimiz bu işin altyapısını tamamladık. Hepimiz bu işe hazırız. Ama maalesef uçak olmadığı için sürekli kaybediyoruz. Ama her gelen teklife tabii ki dört elle sarılıyoruz. Sürekli teklifler hazırlıyoruz. Şu anda bizim elimizde var. Hindistan'ın en ünlü CEO'sunun oğlu evleniyor. Ona hazırlanıyoruz. Ama uçakta ne yapacağız bilmiyoruz. Böyle bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.
Evet, Türk firmaları olarak büyük gayretler gösteriyorsunuz. Bakalım çok. Bundan sonraki süreçte neler olacak? Çünkü gerçekten farklı bir sektör. Türkiye turizmine de fayda sağlayacak önemli bir sektör. Size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Hayatın
ederim.
Seslerine konuk
İyi
olduğunuz için.
Sağ olun.
Siz de sağ olun efendim. Wedding City, Antalya Uluslararası Düğün Operatörü Sayın Gülseren Özdemir, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Teşekkür ediyoruz tekrar konuğumuza.
Talan vurdu ayvalardan ayrıldım. kuş gibi bir an yurda konan da, konan da, konan da. Baykuş gibi bir an yurda konan da, konan da, konan da. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde, çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.
Dünden kalanlar.
Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün 13 Şubat. Evet. Dünya Radyo Günü.
Sizlerin günü.
Evet, bizim günümüz. Sizin de gününüz.
Evet,
siz
de bizim
de günümüz.
Siz de uzun zamandır
radyocu oldunuz.
Kesinlikle.
UNESCO tarafından yıllardır kutlanıyor 13
evet.
Şubat.
Evet.
Şöyle bir tarihine gidelim.
Evet.
Neler söyleyeceksiniz radyomuz hakkında dinleyin.
13 Şubat aslında Birleşmiş Milletler Radyosu'nun ilk
evet.
yayına başladığı gün. 2011 yılında böyle bir öneri geliyor UNESCO'ya. UNESCO da bunu hem kendi bütün milli komisyonlarına, hem daimi temsilciliklerine, hem özel ve resmi radyo kanallarına, hemen hemen bütün ülkelerde öneriyi sunuyor ve %91 oranında olumlu görüş dönüyor. Hı hı. Öyle olunca böyle bir Dünya Radyo Günü kutlaması, çünkü radyo bütün diğer iletişim araçları ilerlemesine, teknoloji bu kadar ilerlemesine rağmen popülaritesini kaybetmeyen bir iletişim aracı.
Evet.
Fakat bu konuda bir bilinç uyandırmak ve yeniden gündeme getirmek amaçlı Dünya Radyo Günü ile beraber, çünkü özellikle en fazla belki burada öne çıkardıkları birkaç nokta var. Bir tanesi, her türlü durumda, savaş gibi, kıtlık gibi, doğal afetler gibi, her türlü durumda çok kolay taşınabilirliği, dolayısıyla her yerden ulaşılabilirlik anlamında en ne diyelim güvenilir iletişim
evet,
aracı.
Evet.
Dolayısıyla bunun iletişim teknolojileri ilerlese bile vazgeçilmez olduğu günümüzde
evet,
de vurgulanmak
cep
isteniyor.
Telefonlarımızdan bile dinleyebiliyoruz.
Evet, evet, evet. Yani çok küçük bir masrafla,
evet.
Ucuz, çok küçük bir takım kurulumla, kurulumu da kolay ve taşınabilirliği çok önemli
evet.
tabii ki. Özellikle bu savaş gibi büyük göçlerin gerektiği, işte terör gibi sıkıntılı bölgelerde hemen oradaki durumla ilgili bilgi verebilecek en güvenilir iletişim aracı. Bir kere
evet.
buna vurgu yapmak istiyorlar. İkinci en önemli vurgu yapmak istedikleri, yani Dünya Radyo Günü'nü gündeme getirerek vurgulamak istedikleri şeylerden bir tanesi de, bir kere %95'i, hatta 95'in de üstünde olduğu söyleniyor Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından. Her yerde radyoya erişim var. İnterneti olmayabilir, televizyonu olmayabilir, ama çünkü biz şimdi kendi ülkemizi bile baz alsak diyebiliriz ki yo, internete her yerde erişim var diyebiliriz, hı hı. ama dünyanın bütününü göz önüne aldığımızda bu böyle değil. Ama radyoya erişim diğer bütün iletişim kanallarına göre çok daha yüksek ve hı hı. en az %75 evde en az bir radyo alıcısı var.
Evet.
Dolayısıyla radyonun ulaşılabilirliği, insanlara ulaşılabilirliği çok daha yüksek ve bu yüzden de mesela dezavantajlı kesimler, diyelim ki engelliler, özellikle görme engelliler, diyelim ki yoksul kesimler, başka türlü internet gibi ücret ödenmesi gereken ya da televizyon gibi daha büyük masraflar gerektiren iletişim araçlarına göre radyoya erişimleri çok daha kolay. Dolayısıyla bu dezavantajlı kesimlerin sesinin duyulmasında radyo çok önemli bir işlev görüyor. Bir de televizyon gibi bir takım, hatta sosyal medyayı bile bunun içerisine koyabiliriz. Çok sınırsız özgürlükler tanıyormuş gibi görünmekle birlikte sosyal medyayı bile bunun içerisine koyabiliriz. Bir takım sınırlıkları var. Ama radyo o özgürlükleri sağlıyor bireylere. Bağımsızlaştırıyor, özgürleştiriyor insanları. Evet. Çünkü her türlü, her kesimden, toplumdan her kesimden insanın sesinin duyulmasına izin veriyor. Özellikle de gençler bu yüzden çok tercih ediyorlar. Gençlerin bir takım kadın birliklerinin özellikle vurguladıkları gibi kadınların seslerinin duyulmasında radyonun diğer iletişim kanallarına göre çok önemli bir rolü var. Evet. Bu yüzden de Dünya Radyo Günü'nde bu tür, işte bu bahsettiğimiz 3-4 ayağa önem verilerek bu tür etkinlikler yapılması özellikle UNESCO tarafından da vurgulanmış. 2011 yılından itibaren, işte 2011'de daha doğrusu öneri kabul edildikten sonra 2012'den itibaren kutlanmaya başlıyor. Aslında çok taze diyelim. Yani 6 evet. yıllık bir geçmişi olmakla var. Birlikte çok sahiplenilmiş olduğunu görüyoruz. Neler yapılabilir? Yani dinleyicilerimiz Dünya Radyo Günü diye ne yapabilirler? Bir kere şu anda bizi dinliyorlarsa zaten bence en başta yapmaları gerekeni yapıyorlar. Radyocularla birlikteler, radyoyla birlikteler. Çünkü radyo gerçekten hiç kimse yanınızda olmasa bile sizi yalnız bırakmayan bir iletişim aracı.
Uzakları yakın etmeye çalışıyoruz. Evet. Dünyanın öbür ucundaki kesinlikle. Yurttaşlarımıza sesleniyoruz.
Kesinlikle
burada.
Öyle. Diğer taraftan mesela bir takım etkinlikler yapılıyor Dünya Radyo Günlerinde. Özellikle radyolar, özel radyolar tarafından bu tür etkinlikler yapılıyor. Bunlara katılabilirler. Bir radyocuyla bağlantı kurabilirler. Bir yayına bağlanabilirler. Gezici radyolar var. Onlara ulaşabilirler kendi yerel radyolarına. Yani radyocuların yanında olma günü diyebiliriz. Onları destekleme günü. Özellikle de bu mobil radyo, biraz önce bahsettiğimiz konudan dolayı, yani her an her yerde güvenilir haberi verebilmesinden dolayı çok önemseniyor ve mobil radyoların daha fazla desteklenmesi gerektiği söyleniyor. Dolayısıyla belki bu desteğimizi şu anda nispeten daha öne çıkan sosyal medya gibi, işte bilgisayar teknolojileri gibi, televizyon gibi iletişim araçlarına yenilmemesini sağlamak üzere destekleyebiliriz radyocularımızı, radyo çalışanlarını.
Evet, bu arada Almanya'dan bir dinleyicimiz aramış, Ayşe Özmen. Biz de hep tüm sizin gibi radyocuların yanınızdayız. Teşekkür ediyoruz size.
Sağ olsunlar.
Ekip olarak diye selamlarını iletmiş sevgili Ayşe Özmen'e. Biz de teşekkür ediyoruz. Almanya'ya selamlar, sevgiler sunuyoruz. Sağ
ben
olsunlar.
De hazır bu vesileyle başta sizler olmak üzere bütün radyo çalışanlarının, şu anda bizi dinleyen dinlemeyen bütün radyo çalışanlarının, bütün radyo yayıncılarının gününü kutluyorum. Ve aynı zamanda tabii ki bütün dinleyicilerimizin, dediğiniz gibi bu bizim
teşekkür
de günümüz
ediyoruz.
Çünkü.
Evet.
Hepinizin gününü kutluyorum ve saygılar sunuyorum. Sizin emeklerinize, arka planı da gördüğümüz için, ne kadar büyük bir emekle hazırlandığını gördüğümüz için gerçekten çok saygı duyuyorum.
Teşekkür
hepinize
ediyoruz.
Ayrı
bizler
ayrı.
De sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sizler de geldiğiniz için programlarımız sizlerle güzelleşiyor, sizlerle
ediyoruz.
Büyüyor. Sağ olun, var olun. Peki ülkemize geldiğimizde radyonun tarihine baktığımızda neler görüyoruz?
Evet, yani aslında radyoculuğun geçmişi zannettiğimiz kadar da öyle hani yeni bir değil Türkiye'de. Özellikle hani baktığımız zaman dünyada 7 Mayıs 1895'te Alexander Popov tarafından, Rus olan Alexander Popov tarafından ilk başlatılıyor. Mesela Amerika'da ilk radyo ile ilgili çalışmalar 1912'lerde, BBC'nin kuruluşu 1922'deyken bizde de 1921'de başlıyor.
Evet.
İlk yayın denemeleri. 6 Mayıs 1927'de TRT ile birlikte tabii Türkiye'de siz biliyorsunuz zaten 6 Mayıs sizin de özellikle kutladığınız bir gün başlıyor. Ve böyle hani bir bodrum katında ilk yayın denemeleri yapılıyor. Hatta o zaman telsiz telefon denemeleri şeklinde bir yayınla yapılıyor. Ve gerçekten de baktığımız zaman bizim Kurtuluş Savaşı sürecinde de Anadolu Ajansı'nın çok etkileri var. Daha sonrasında da bu radyo dönemlerinde de öyle. Yani toplumun şekillenmesinde. Çünkü radyo gerçekten şekillendirici bir özelliğe sahip. Biraz önce söylediğimiz sebepten dolayı. Yani bilgilendirme ayağı diğer görsel medyaya göre daha fazla. Çünkü görseli olmadığı için eğlendirme ve bilgi ayağı çok önemli. Daha fazla bilgilendirme yayını yapıyor radyo. Eğlendirirken de dinleyicisini mutlaka işin içine katıyor. Yani mesela televizyonda bu daha azdır.
Evet. Sosyal orada görsellik medya, girince.
Orada, evet biraz daha az. Sosyal medya belki biraz bunu başarmaya çalışıyor ama en fazla dinleyicisiyle, etkileşimde bulunduğu kişilerle bu tür bir bilgi paylaşımını gerçekleştiren iletişim aracı diyebiliriz. Diğer taraftan etkisi çok fazla, biraz önce söylediğimiz gibi her yere çok kısa sürede etki edebiliyor. O yüzden çok güçlü bir iletişim aracı. Dinamikleri çok hızlı. Çok hızlı bir şekilde dinamik bir yayın aracı olduğu için aynı zamanda bu anlamda da şekillendirir toplumu diyoruz. Çünkü mesela işte bahsettiğimiz gibi çok 1927'lerden itibaren Cumhuriyet mantalitesini, Cumhuriyet'in özellikle ideolojisini oturtmakta kullanılmıştır ve radyonun etkisi çok büyüktür bunda. Yani bir şekilde aslında radyo toplumu dönüştürür, eğer doğru kullanılırsa değiştirir, şekillendirir ve bunu bütün ülkeler bu şekilde düşünmektedir. Biraz önce söylediğimiz gibi mesela kimi ülkelerde belki televizyonda kendisinin sesini duyuramayan kesimler radyo yoluyla, çünkü özel pek çok radyo var. İlk başta işte TRT ile başlamış diyoruz ama şu anda mesela Türkiye'de 1200'ün üzerinde radyo yayını var. Ve bu ne demektir? Her kesimden insanın kendi sesini duyurabilmesi demektir. Ve bu çok gerçekten radyonun büyüklüğünü
ama
göstermek Türkiye adına
radyo
çok önemli.
Televizyon kurumunun da çok farklı bir özelliği var. Çünkü az önce bahsettiğiniz 6 Mayıs'larda biz Türkiye'nin hemen pek çok iline gidiyoruz.
Evet,
ve
evet.
Bunun işte Ankara'dan çıkan radyo ekibi de bütün illeri dolaşarak en son hangi ildeysek, örneğin bu sene İzmir'deydik. O otobüste oraya geldi ve biz oradan yayın yaptık günlerce, saatlerce. Dolayısıyla oraya gelen dinleyicilerimizle de bütünleştik gerçekten. Radyo dinleyicisi de çok farklı, çok
Evet, çok doğru söylüyorsunuz.
Dosttur.
Gerçekten radyo dinleyicisi mesela diyelim ki kimisi sosyal medyaya daha bağımlı.
Evet.
Ama radyo dinleyicisi, ben çok iyi hatırlıyorum o radyo tiyatroları dönemini. Mesela hala o tat.
Hala var radyo
tiyatroları. Evet, radyo tiyatroları hala mesela dinlediğimiz zaman o tadı veriyor. Çünkü bizde böyle bir geçmiş var. İşte sizin bu yaptığınız 6 Mayıs'larda ya da 13 Şubat'larda yapılacak etkinliklerle yeni nesle de radyonun ne kadar büyük, güçlü, dinamik, güvenilir bir iletişim aracı olduğunu tekrar hatırlatmak gerekiyor. Siz gerçekten bunu geçen seneki çalışmalarınızla da başarıyla yaptınız. Bizler biliyoruz radyonun etkisini ama yeni nesil biraz daha bu konuda.
İşte onlara da dış mekanlarda kurulan cam stüdyolardan sesleniyoruz.
Evet, evet,
onlar da
güzel
radyo yayınının nasıl olduğunu görmüş oralardan
oluyorlar,
görebiliyorlar.
Evet, evet, evet. Yani taşınabilir diyoruz ve mesela UNESCO'nun radyo inbox dediği bir sistem var. RIAP dedikleri bir sistem var. Hani bunu da yaygınlaştırmaya çalışıyorlar ama şimdi böyle kurulu düzende gerçekten yayın aşamasına gelinceye kadar ki o emekleri, o pek çok arka planda çalışan insanları düşündüğünüzde sanki o cam mekanda gördükleri de aslında yetmeyecek gibi geliyor bana. Keşke bu süreci tamamen görme şansları olsa. Dolayısıyla radyo günleri biraz da bunların anlatılması, bu emeklerin ortaya çıkması ve radyonun gücünün paylaşılması adına çok önemli diye düşünüyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum size bir kez daha.
Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için. Özellikle böyle bir günde 13 Şubat Dünya Radyo gününü de konuştuğumuz için, UNESCO tarafından kabul edilen bir gün olması dolayısıyla tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Dünden Kalanlar köşemizde sevgili Gülin Karabağ.
Ben teşekkür ederim.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin sevgili dinleyenlerimiz. Bir teşekkür de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine burada olacağız. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikte. Teliğimizi. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın görüşünceye dek yine bir müzikle veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.
Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim, yalan dünya. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülemedim, yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu sandın, ömrümü boyunca yere çalan dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlümce olacak sandım. Boşuna aldandım, boşuna kandım. Enge gökyüzünde solan dünya. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünya.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Yalova'yı. Lan bu ne? Sıra dayanıklı cam.